Ayrım 10.
O gün akşam alayın diğer subaylarıyla konuşurken Lisinski apaçık bir soru sordu. Kimden yanaydılar? Beyler dedi, gergin sinirlerini yatıştırmaya çalışarak. Bir aile gibi yaşıyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz burada ama yine de bazı önemli meseleler var ki hiç dokunmadık. Anlaşılan yüksek kumandanlıkta hükümet arasında yakında bir çatışmaya doğru gidiyor. Kimden yana olduğumuzu anlayıp meseleyi bir sonuca bağlamanın zamanıdır. Birbirimizden bir şey saklamadan yoldaşlar gibi konuşalım. İlk söz alan Üsteğmen Atarçikov'tu. General Kornilov uğrunda kendi kanımı da başkalarının kanını da dökmeye hazırım. Kornilov sapına kadar dürüst bir adamdır. Rusya'yı yeniden adam edebilecek ondan başkasını göremiyorum ben. Daha şimdiden yaptıklarına bakın. Onun sayesinde kumandanların biraz olsun eli serbestledi. O gelmeden önce neydi? Komite toplantıları, düşmanla kucaklaşmalar, cepheyi bırakıp tüymeler. Bu böyle tartışmaya bile değmez. Her namuslu insan Kornilov'u destekleyecektir. Atarçikov konuşurken gözlerinden ateş fışkırıyordu. Sözlerinin sonunda teker teker çevresini saran subayların yüzlerine baktı. Cigarasının dibini tabakasına vurdu. Meydan okur gibi bir hali vardı. Atarçikov sıska bacaklı bir adamdı. Omuzları göğsü de o ölçüsüzlükte, alabildiğine geniş. Sağ gözünün alt kapağında büyüyecek bir kahverengi ben, üst göz kapağının iyice kapanmasını önlüyor, ilk bakışta Atarçikov'un gözlerinde herkesi küçümseyen bir ifade varmış sanısını uyandırıyordu. Bolşevikler, Kerenski ve Kornilov arasında bir seçme yapacaksak tabii Kornilov'tan yanayız. Kornilov'un ne istediği pek belli değil ki, asayişin kurulması mı yoksa başka bir şey mi? Böyle cevap olmaz. Olsa bile aptalca bir cevap bu bence. Neden korkuyorsun? Çarlığın geri gelmesinden mi korkuyorsun? Hiç de değil, tam tersi. Peki öyleyse nedir derdin? Beyler, konuşan Dolgov'tu. Yararlılığından ötürü daha yeni başçavuşken sancaktar olmuştu. Kesin, dolgun bir sesle konuştu. Böyle dalaşmanın faydası ne ki? Açık konuşalım. Biz Kazaklar General Kornilov'un eteğine yapışmalıyız, o kadar. Ondan ayrıldık mı? Yokuz. Rusya davar boku gibi süpürür atar bizi. Her şey açık, ortada. O nereye giderse biz de gideriz. Bak ne güzel dedin, diye Atarçikov Dolgov'un sırtına vurup haykırdı sevinçle. Gülen gözlerini Lisinski'ye dikti. Lisinski gülümsüyor, yüzünde endişeli bir ifadeyle pantolonunun çizgisini düzeltiyordu. Evet beyler, Atarçikov sesini yükseltti. Kornilov'tan yana mıyız, değil miyiz? Ondan yanayız tabii. Dolgov bir vuruşta kesti attı düğümü. Subayların hepsi Kornilov'tan yana. Yaşasın kahraman Kazak Lavr Yorgiyevich. Subaylar gülüştüler. Bardaklarını tokuşturarak çaylarını içtiler. Daha önceki gergin hava dağılmıştı. Konuşma son günlerin konularına değindi. Hepimiz başkumandanı tutuyoruz ama Kazaklar bir tuhaf görünüyor, dedi Dolgov az bir kararsız. Nasıl bir tuhaf? Lisinski sordu. Melankolik bir halleri var, öyle. Domuzlar bir an önce karılarının koynuna gitmek istiyorlar. Sıkı hayattan bıktılar. Bir başka subay yumruğunu masaya indirip haykırdı. Kazakları peşimizden sürüklemek bize düşüyor. Onun için subay yaptılar bizi. Hangi yanı tutmaları gerektiği Kazaklara sabırla anlatılmalıdır. Lisinski kaşını çay bardağına vurarak herkesi susturdu. Beyler, çok rica ederim bir noktayı hatırdan çıkarmayalım. Şimdilik işimiz Kazaklara gerçek durumu açıklamaktır. Onları komitelerin etkisinden kurtarmalıyız. Onun için de Şubat ayaklanmasından sonra kendimizi alıştırmak zorunda kaldığımız karakter değişikliğinden hatta daha fazlası olmalı Kazaklarda. Mesela 1916'da benim için kazağın birini dövmek kolaydı. Gözümü bile kırpmazdım. Bir gün sonra belki kurşunu yerdim geriden ya, o başka. Ama Şubat'tan bu yana durum öyle değil. Ahmağın tekine bir tokat attın diye hemen oracıkta paralayabilirler adamı. Şimdi durum yeniden değişti. Şimdi Kazaklarla, Lisinski kelimenin üstüne basarak konuştu, dostluk kurmalıyız. Her şey buna bağlı, dedi kesinlikle. Şu anda birinci ve dördüncü alaylarda olup bitenlerden bilmem haberleriniz var mı? Rezalet. Öyle ya, subaylar eskisi gibi davranıyor. Kazakları yanaştırmadılar yanlarına. O yüzden hemen son nefere kadar Bolşeviklerin etkisi altına girmiş durumda orada Kazaklar. %90'ı Bolşevik. Korkunç olaylar olacak. Hiçbirinden sakınamayacağız. 3 Temmuz, 5 Temmuz tehlikeye kulak asmayanlara ilk ihtarlar oldu. Dipnot. Bu tarihlerde Petersburg'da işçilerle erler geçici hükümet aleyhinde silahlı gösteriler yapmıştı. Ya Kornilov'la birlikte dövüşürüz ya da Bolşevikler yeni bir ihtilal çıkarırlar. Dinleniyorlar şimdi, kuvvet topluyorlar. Bizse çözülüyoruz, haber vereyim. Bu böyle devam etmez. Ayaklanma patlak verince güvenilir Kazaklar olmalı yanımızda. Çok doğru söylüyorsun. Evet, evet. Rusya'nın bir ayağı çukurdadır efendiler. Bilmiyor muyuz sanki? Tabii biliyoruz ama bazen elimizden bir şey gelmiyor işte. Birinci emirle Okopnaya, Pravda zehirli tohumlarını saçıyor. Dipnot. Petersburg Şurası'nın 1 Mart 1917 tarihli birinci emri ordu içinde seçimle iş başına gelen teşkilat kurulmasını öngörmüştü. Bu komitelerin ödevi eski Çarlık devri subaylarının faaliyetini gözetlemekti. Okopnaya, Pravda, Siper Gerçeği 1917'de yayınlanan bir Bolşevik gazete. Atarçikov haykırdı. Biz de fidanları ayaklarımızın altında ezeceğimize karşıdan bakıp beğeniyoruz beyler. Hayır, beğenen yok. Sadece elimizden bir şey gelmiyor. Yanlışın var dostum. İhmal, hepsi bu. Hiç de öyle değil. İspat et öyle değilse. Susun beyler, rica ederim. Pravda susturuldu ama Kerenski uyanana kadar her şey olup bitecek. Ne oluyoruz yahu? Pazar yerine döndürdünüz burasını. Kavga gürültü yavaş yavaş dindi. Başından beri Lesinski büyük bir dikkatle dinleyen bir bölük kumandanı biraz susmalarını rica etti. Lesinski, yüzbaşı sözünü bitirse ha? Devam. Lesinski sıska diz kapaklarını yumruklarıyla ovuşturarak konuştu. Diyorum ki kavga saati gelip çatınca, yani iç savaş patlak verince ki daha yeni yeni bunun kaçınılmaz olduğunu görüyorum, güvenilir Kazaklara ihtiyacımız olacak. Komiteler Kazakları Bolşeviklerden yana çekiyor. Biz kendimize bağlayalım onları diyorum. Başka çare yok. Unutmayın, yeniden karışıklık çıktığı anda 1. ve 4. alayların Kazakları kendi subaylarını vuracaklar. Çok doğru, hiç acımadan hem de. Evet, oradaki subayların tecrübesinden ne kadar acı olursa olsun biz yararlanmalıyız. 1. ve 4. alaylardaki Kazakların yarısını asmak gerekecek belki. Artık Kazak sayılmazlar zaten onlar. Belki de tümünü yok etmek zorunda kalacağız. Tarlalar ayrı kodlarından temizlenmeli. Kendi Kazaklarımızı da sonradan cezasını çekecekleri hatalara düşmekten alıkoymalıyız. Lisinski'den sonra alayda 9 yıl çalışmış, savaş boyunca 4 kere yaralanmış yaşlı bir bölük kumandanı savaştan önce Kazak alaylarında hizmet görmenin güçlüklerini anlattı. Kazak subayları hep geride tutulmuş, sıkıntıya itelenmişti. Terfiler yavaştı. Muvazzaf subaylar arasında albaylıktan yukarı çıkmak pek azına nasip olan bir şeydi. Subaya göre Çar'ın devrilmesi sırasında Kazak önderlerinin uyuşuk davranışı bundan ileri geliyordu. Yine de her şeye rağmen, her ne pahasına olursa olsun Kornilov'u desteklemekten başka yol yoktu. Kazak Birlikleri Birliği Konseyi ve Subaylar Birliği Merkez Komitesi aracılığıyla Kornilov'la daha da sıkı ilişki kurmak gerekiyordu. Kornilov diktatör olmalıdır diye sözünü bağladı. Kazakların kurtuluşu demektir bu. Belki de Kornilov'un idaresi bizim için Çar'ın idaresinden daha iyi olur. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Gece çarşaf gibi düzgün, beyaz bir bulut tabakasıyla gelmiş şehrin üzerine bastırmıştı. Pencerenin dışında amirallik dairesinin siyah, iğne gibi kulesi sarı ışıkların ortasında yükseliyordu. Subaylar gün doğana kadar oturup konuştular. Haftada 3 kere Kazaklarla siyasal konularda toplantı yapılmasına karar verildi. Takım kumandanları takımlarını her gün jimnastik ve kitap okumakla oyalayarak boş zamanlarını dolduracak, onları siyasetin yıkıcı etkilerinden kurtarmaya bakacaktı. Ayrılmazdan önce Don uyanık, kımıldıyor, durgun don, Hristiyan don şarkısını söylediler. Çay bardaklarını keyifli keyifli tokuşturup şerefe içerlerken 10. semaver dibi bulmuştu. Bir ara Atarçıkov'la Dolgop fısıldaştılar aralarında. Sonra Atarçıkov bağırdı. Şimdi de tatlı yerine size sahici Kazak geleneğinden bir şey sunacağız. Lütfen susun. Hava da bulandı burada. Pencereyi açsak mı biraz? Dolgov'un kaba, gün görmüş kalın sesiyle Atarçıkov'un iç açıcı, nefis tenor sesi birbirine dolandı. İlkin biraz kararsızdı. Çok geçmeden yürekleri coşturan güzellikte bir şarkıya döndü. Fakat bizim don, bizim durgun ırmağımız, aziz atamız. Kafire boyun mu eğdi, Moskov'dan akıl mı sordu? Kılıcın ucuyla selamladı Türkleri yüzyıllar boyu. Yıldan yıla don bozkuru anamızca toprağımız, Meryem uğruna kendi imanı için. Evet, ırmağın özgürlüğü, dalgaların sesi için düşmanlarıyla dövüştü. Atarçıkov elleri çaprazlama dizlerinin üstünde, yüzü asık, kusursuz söylüyordu. Şarkının sonuna doğru Lisinski yanağından aşağı bir damla yaş aktığını gördü. Öbür bölüklerin subayları gittikten sonra Atarçıkov Lisinski'nin yatağına oturdu. Geniş göğsünde rengi kaçmış mavi askılarla oynayıp kısık bir sesle ''Biliyor musun Yevgeni?'' dedi. ''Nasıl seviyorum bilsen donu, nasıl seviyorum. Kazak hayatının o eski geleneğini nasıl seviyorum. Kazakları, Kazak kadınlarını, hepsini, hepsini. Bozkır'da pelin otunu kokladım mı bir ağlamak gelir içimden. Sonra ayçiçeği çiçek açar, yağmurun yıkadığı asmalardan havaya bir koku saçılır. Öyle seviyorum bunları, öyle acı veriyor gönlüme hatırlaması. Bilirsin, düşünüyorum da bu Kazakları yanlış yola sürüklüyor olmayalım. Ha? Bu mu onları götürmek istediğimiz yol? Ne demek istiyorsun? Diye Lisinski ihtiyatla sordu. Atarçıkov'un güneşte yanmış boynu beyaz yakasının içinde gencecik, taze, masum görünüyordu. Mavimsi göz kapağı kahverengi benin üstüne dayanıp kalmıştı. Yarı kapanık göz karanlıkta ışıl ışıldı. Acaba diyorum Kazaklar için en iyisi bu mu? Bu değilse hangisi? Bilmem. Peki niçin öyle kendiliklerinden bizden yüz çeviriyorlar? Bakıyorum ihtilal bizi ikiye ayırmış gibi keçiyle koyuna döndük. Çıkarlarımız mı ayrılıyor yoksa? Anlamıyor musun? Diye Lisinski dikkatle konuşmaya başladı. Olayları tabii başka başka yorumluyoruz. Bizim kültürümüz var. Durumu daha iyi ölçüp biçebiliyoruz. Onlar için her şey daha basit, ilkel. Bolşevikler durmadan kafalarına aynı düşünceyi sokmaya çalışıyor. Savaş sona ermelidir. Ya da daha doğrusu bu savaş bir iç savaşa dönmelidir. Kazakları bizim üzerimize saldırtmak niyetleri o. Kazaklar da yorgun, bitkin. Üstelik hayvan gibi de biraz. Bizim gibi vatana karşı görevli ve sorumlu göremiyorlar kendilerini. O ahlak bilincine varmış değiller. Gayet tabii bu gibi telkinlere kolaylıkla kapılıyorlar. Zaten sorarsan anavatan dediğin ne ki Kazaklar için? Soyut bir kavram o kadar. Don ili cepheden ta nerede diyorlar. Alamanlar oraya gelene kadar. Bütün mesele bunda. Savaşın iç savaşa dönmesi halinde ortaya çıkacak sonuçları onlara bir bir anlatmalıyız. Konuşurken bile Yevgeni sözlerinin hedefini bulamadığını, Atarçıkov'un yine istiridye gibi kabuğuna çekilmekte olduğunu sezdi. Gerçekten öyleydi. Sözlerinin sonuna gelince Atarçıkov ağzında bir şeyler geveledi, sustu. Lisinski bütün uğraşmalarına rağmen adamın ne düşündüğünü çıkaramadı. Bırakacaktım söylesin aklındakileri, sonuna kadar yazık oldu, dedi kendi kendine. Atarçıkov arkadaşına iyi geceler diledi. Başka hiçbir şey söylemeden yatağına gitti. Bir dakika için karşısındakiyle içten bir görüşmeye girmek istemiş, herkesin başkalarıyla arasına koyduğu o karanlık örtünün bir ucunu kaldırır gibi olmuş, sonra yine indirmişti. Lisinski uzandığı yerde bir süre cigarasını tüttürdü. Arkadaşını tedirgin eden düşünceyi kaçırmış olmaktan ötürü rahatsız ve kızgındı. Gitgide açılan kadifemsi karanlığa gözlerini dikmiş bakarken birden Aksinya aklına geldi. İznini hatırladı. Ağzına kadar Aksinya ile dolu geçirdiği günleri. Aklının başka bir düşünceye takılmasıyla sakinledi. çeşitli zamanlarda yoluna çıkmış kadınları düşünüyordu bölük pörçük, uyuyakaldı. 12. Lisnitski'nin bölüğünde Ivan Lagutin isminde bir kazak vardı. Alayda Erler İhtilal Komitesi'ne ilk seçilenler arasındaydı. Alay, Petersburg'a varana kadar kimsenin dikkatini çekmemişti. Ya Temmuz sonunda takım subayı, Lagutin'in Petersburg İhçiler ve Erler Temsilcileri Şurası'nın askerlik bölümü toplantılarını hiç kaçırmadığını, takımda öbür kazaklarla sık sık görüştüğünü, bunları etkisi altına aldığını Yevgeni'ye bildirdi. Nöbet ve devriye görevine gitmeyi reddedenler olmuştu iki kere. Takım subayı bundan Lagutin'i sorumlu tutuyordu. Lisnitski bu Lagutin'i daha iyi tanımaya, kafasından neler geçtiğini bulup çıkarmaya karar verdi. Adamı doğrudan doğruya sorguya çekmek faydasızdı. Hem de tedbirsiz bir hareket olacaktı. Yevgeni işi oluruna bıraktı ve çok geçmeden aradığı fırsatı buldu. Birkaç gün sonra Lagutin'in takımına Putilov fabrikası çevresindeki sokaklarda devriye gezme görevi verildi. Lisnitski devriyeye kendisinin kumanda edeceğini takım subayına bildirdi. Emir erine atını hazırlamasını söyledi, giyindi, avluya çıktı. Takım çoktan atlara binmiş onu bekliyordu. Lisnitski başa geçti. Avludan çıktılar. Puslu karanlıkta bir sürü sokaktan geçtiler. Lisnitski mahsustan geride kalarak Lagutin'i yanına çağırdı. Lagutin döndü, atını kumandanın yanına sürdü. Sorar gibi baktı yüzüne. Söyle bakalım, komitede neler oluyor şu sıralar? Diye Lisnitski sordu. Pek bir şey yok kumandanım. Nerelisin sen Lagutin? Bukanovski'den. Köyün? Mityakin. Atları şimdi yan yana gidiyordu. Sokak lambalarının ışığında Lisnitski kazağın sakallı yüzünü inceledi. Kasketinin altından bir tutam düz saç çıkmıştı. Dolgun yanaklarında sakalı sert ve gürdü. Zeki, kurnaz gözleri kalın kaşlarının altında çukurdan bakıyordu. Lisnitski, görünüşte yok bir fevkaladeliği. Yüreğinden neler geçiyor acaba? Eski düzenle ilgili her şey gibi benden de nefret ediyordur, diye düşündü. Nedense birden Lagutin'in geçmişini öğrenmek istedi. Evli misin sen? Evet, karım, iki çocuğum var. Çiftliğin? Çiftliğim mi? Lagutin sesinde hem alaycı hem de mahzun bir ifadeyle karşılık verdi. Günden güne boğaz tokluğuna çalışır yaşarım ben. Hayatımız bir dert ki anlatmakla tükenmez. Az bir sustu. Sonra hırçın bir sesle devam etti. Toprağımız kumlu. Bukanovski'den bir kere arabayla geçmişti Lisnitski. Güneyde dümdüz, değersiz batak toprakla çevrili ıssız, tek başına kalmış yöreyi hatırladı. Koper Irmağı oraları boydan boya zikzak geçerdi. 20 kilometre kadar öteden puslar içinde gördüğü meyve ağaçları, ağaçlar arasında yükselen beyaz çan kulesi gözünde canlandı. Evet, toprağımız hem kumluk. Lagutin içini çekti. Evine dönmek istersin herhalde. Tabii kumandanım, bir an önce dönmek isteriz. Bu savaşta çekmediğimiz kalmadı. Yazık ki öyle pek yakında döneceğiniz yok aslanım. Bana kalırsa döneriz. Savaş bitmedi ki daha. Yakında bitecek, yakında evimize döneceğiz, dedi kazak inatla. Ondan önce kendi içimizde savaş çıkacak sanıyorum ben, haksız mıyım? Lagutin gözlerini eğer başlığından kaldırmadı. Az sustuktan sonra sordu. Kim kiminle savaşacak diyorsunuz? Savaşacağımız adam çok. Bolşevikler belki. Lagutin yine sustu. Nalların kesin, düzenli tıkırtısından üzerine uyuşukluk basmış gibiydi. Ağır sakin bir sesle cevap verdi. Onlarla bir kavgamız yok bizim. Toprak meselesi ne olacak öyleyse? Herkese yetecek kadar toprak var. Bolşeviklerin niyeti nedir biliyor musun sen? Bir şeyler duyduydum. Pekala, Bolşevikler bize saldırıp topraklarımızı elimizden almaya, kazakları köle yapmaya kalkarlarsa ne yapacağız? Sen Rusya'yı korumak için Almanlarla savaşmadın mı? Almanlar başka. Ya Bolşevikler? Bakın beyim, diye Lagutin sesini yükseltti. Kararlıydı bu kez. Gözlerini kaldırıp Lisnitski'nin bakışını yakalamaya çalıştı. Bolşevikler benim elimdeki toprağı almazlar. Benim ne kadar toprağım var ki? Onu alacaklar da ne olacak? Ama yalnız kızmayacaksınız değil mi? Mesela babanızı alalım. 10.000 dönüm toprağı var. Ne 10.000'e? 4.000. Pekala, 4.000 olsun. Pek de az değil, değil mi? Peki hakkı ne bu kadar toprağı almasına? Bütün Rusya'da sonra sizin babanız gibi sürüyle insan var. Kumandanım, siz kendiniz bir düşünün. İnsanoğlu ne ister bu dünyada? Siz karnınız doysun istersiniz, herkes ister. Siz yiyeceksiniz, herkes yiyecek. Çingene'nin hikayesini bilirsiniz. Kısrağını 10 gün beslemese hayvan yemsiz yaşamaya alışır demiş. 9 gün beslememiş, 10. gün hayvan nalları dikmiş. Çarlık zamanında işler kötüydü. Fakir fukara eziliyordu. Babanıza 4.000 dönüm toprak verdiler. İvan'ın böreğinden payını aldı. Ama babanız da yese yese bizim gibi karnı doyana kadar yer, değil mi? İki adamın yediğini yiyecek değil ya. Yazık oluyor millete. Bolşevikler doğru yoldalar. Siz tutmuş onlarla dövüşmekten söz ediyorsunuz. Lisinski adamı dinlerken içinde kabaran öfkeyi tutmaya çalıştı. Sonuna doğru Lagutin'in sözlerine doğru dürüst bir karşılık veremeyeceğini de anladı. Kazağın basit, ölümüne basit muhakemesi onu getirip köşeye sıkıştırmıştı. Haksız olduğunu derinden derine sezdiği için şaşırdı ve kızdı. ''Sen nesin öyleyse? Bolşevik misin?'' ''Adı önemli değil.'' diye Lagutin onu matrağa alır gibi kelimeleri uzattı. ''Mesele adında değil, hak olup olmadığında. Halk hak olanı istiyor. Ama ne yapıp edip hakkın üstünü örtüyorlar. Dediklerine göre çoktan çürümüş gömüldüğü yerde. Demek senin kafana bunları sokuyor Bolşevikler ha? Onların yanında geçirdiğin zamanı boşa harcamamışsın belli.'' Ah yüzbaşım, biz sabırlı ahaliye hayat öğretiyor hep bunları. Bolşeviklerin yaptığı kava ateş tutmak, hepsi o. Bırak şimdi bu mavalları, diye Lisinski sonunda kızgın emretti. Cevap versen bana, demin babamın toprağından, toprak sahiplerinden söz ediyordun. Ama o, herkesin kendi mülkü o. Senin iki gömleğin varsa, benim hiç yoksa, demek senin düşüncene göre ben senin gömleklerinden birini elinden almalıyım, öyle mi? Kazağın yüzünü göremiyordu. Sesinden gülümsediğini anladı. Fazla olan gömleğimi ben kendiliğimden size verirdim. Cephede bir keresinde fazlasını değil, sırtımdaki tek gömleği verdim. Çıplak sırtımda bir kaputum kaldı. Ama ben kimsenin toprağını başkasına verdiğini işitmedim. Derdin ne senin yahu? Toprağı mı açsın? Yetmiyor mu elindeki ha? Diye Lisinski sesini yükseltti. Lagutin ağır ağır soluyarak boğulurcasına konuştu. Yalnız kendimi mi düşünüyorum sanıyorsunuz? Polonya'daydık. Görmediniz mi orada nasıl yaşıyordu ahali? Görmediniz mi? Bir de Don ilinde yaşayan köylülere bakın. Ben gördüm kendi gözümle. İnsanın kanını kaynatmaya yeter de artar bile. Üzülmeyeyim mi ben bu insanların haline? Evet. Polonya'da halkın nasıl avuç içi kadar tarlaları ekip geçinmeye savaştığını gördüm de yüreğim kan ağladı. Yevgeni sert, ısırıcı bir cevap yapıştıracaktı. Putilov fabrikasının yüksek, boz karanlığından birden bir çığlık duyuldu. ''Tutun şunu!'' Nal sesleri, bir kurşun atıldı. Lisinski kırbacını vurup atı 4 nala kaldırdı. Lagutin'le yan yana atlarını sürdüler, bir köşe başında takıma yetiştiler. Takım durmuş, kazaklardan birçoğu atlarından inmişti. Palalar şıngırdıyordu. Ortada adamın biri üzerine yapışan ellerden kurtulmaya savaşıyordu.